Ayrım 66, sayfa 625. Fransız sömürge memurları seçim işlemlerini geciktirmek için türlü fırıldaklar çevirdiler. Ancak 18 gün kadar geciktirebildiler. 3 Mayıs günü seçmenlerin kayıt işlemleri başladı. Bu kez Türkleri Türkler, Sünniler, Aleviler gibi camialara ayırmaya çalıştılar. Lozan'da da buna benzer bir yaklaşımla karşılaşılmıştı. Batı'nın iyi bildiği, ustaca uyguladığı ana oyunlardan biri de buydu. Bölmek, bölemezse düşmanlık yaymak, bir arada yaşamayı zorlaştırarak birliği zayıflatmak. Suriye ve Lübnan'dan kamyonlarla Araplar taşınarak bunlara nüfus kağıdı verildi. Suriye hapishanelerinden bir takım katiller çıkarılarak Hatay'a sokuldu. Bunların görevleri Türklerle kavga çıkarmaktı. Durum Türkler için katlanılmaz bir hal almıştı. Hatay'daki Fransız delegesi bütün bunlara rağmen Türk çoğunluğun bölünmediğini, yılmadığını görüyordu. Tek çare kalmıştı, seçimlerin ertelenmesini önerdi. Sömürge görevlileri de Atatürk'ün çok hasta olduğunu, bakanların başucunda beklediklerini yayarak Hatay Türklerinin direncini kırmaya, morallerini bozmaya yeltendiler. Ankara bütün bu oyunları adım adım izliyor, Atatürk'e belki biraz yumuşatılarak arz ediliyordu. Atatürk bu oyunları bozmak, Hataylılara biraz daha sabır vermek ve Fransa'yı uyarmak için güneye inmeye karar verdi. Doktorlar bu yolculuğa şiddetle karşı çıktılar. Yorgunluk bu hastalığı çok hızlandırırdı. Ne var ki Atatürk bunu yapmayı kaçınılmaz bir görev olarak görmüştü. Görev hastalıktan önce gelir. Atatürk 19 Mayıs 1938 Perşembe günü stadyumda gençlik gösterilerini izledi. Halk ve gençlik tarafından emsalsiz bir sevgi ve saygıyla karşılandı. Ayrılırken Ankara halkını ve Cumhuriyet gençlerini uzun uzun selamladı. Dipnot stadyuma 19 Mayıs stadyumu adının konulmasına Atatürk o gün izin verdi. Saat 17'de trene binerek Mersin'e gitti. Bu gezide Atatürk'e 3 de doktor eşlik etti. Mersin'e iner inmez ilgili komutana bir geçit töreni hazırlamasını emretti. Komutana önceden bilgi verilmemişti. Atatürk bu yolla birliklerin harekete geçme yeteneklerini de denetliyordu. Komutan amacı kavradı. Çok kısa bir süre içinde 40 dakika sürecek gösterişli bir geçit töreni düzenledi. Mersin ve Adana o zaman iki sınır şehriydi. Var olan birlikler Hatay olayı dolayısıyla bazı birliklerle takviye edilmişlerdi ve yarı alarm halindeydiler. Geçide katılan alayların sancakları güneş altında alev gibi parlıyordu. Ebedi başkomutan Atatürk'ün önünden eğilerek geçtiler. Atatürk geçit törenini sonuna kadar ayakta izledi. Hava sıcaktı, yorulmuştu. Ama orduya saygısından dolayı oturmadı. Milli mücadele döneminde meclisin önünden geçen yarım yamalak giyimli, daha düzgün yürümesini bilmeyen, silahı kayışsız yeni askerleri de balkona çıkarak selamlardı. Saygı sevgi görmeyen bir ordu milleti ve devleti için gözünü kırpmadan ölüme atılır mıydı? Ancak törenden sonra dinlenmeye çekildi. Ertesi gün viran şehir harabelerini gezdi, motora binerek deniz havası aldı, bir portakal bahçesinde biraz dinlendi. Mersin'den halkın sevgi gösterileri arasında ayrıldı. Yorulmuştu ama Tarsus'un güzel parkında halkla görüşmeden Tarsus'a geçmedi. 24 Mayıs günü Adana'ya geldiler. Büyük törenle karşılandılar. Atatürk Adana'daki komutana kısa, gösterişli bir geçit töreni hazırlamasını emretti. Baş üstüne! Bu töreni de hiç oturmadan ayakta izledi. Sancakları ve birlikleri gururla selamladı. Bu kadar kısa zamanda ancak büyük ordular böyle etkili bir tören düzenleyebilirlerdi. Hatay'dan gelenler de olmuştu. Atatürk'ü öyle dimdik gördüler. Hatay'a çok kararlı, rahat ve sevinçli döneceklerdi. Her iki töreni de elbette Fransız ve Suriye ajanları da izlemiş, tankları, ağır topları, topçu birliklerinin çokluğunu, piyadelerin yeni silahlarını, donatımlarının mükemmelliğini, kusursuz geçişlerini görmüşlerdi. Atatürk de sapasağlamdı. Kayadan oyulmuş bir anıt gibi dimdik duruyordu. Tören süresince bir kez bile oturmamıştı. Atatürk geçit töreninden sonra Salih Bozoğa, "Dünya gözüyle Adana'yı bir daha görelim," dedi. Otomobille Adana'yı gezdiler. Belediye parkında oturdu. Seyhan Nehri'ni seyrederek dinlendi. Bir sade kahve içti. Akşamüstü trenle Adana'dan ayrıldı. Törenle ve halkın büyük coşkusuyla uğurlandı. Ankara'ya çok yorgun döndü. Herkes karşılamaya gelmişti. Garın şeref salonuna kadar güçlükle geldi. Ayakta duramayarak oturdu. Fransız ve Suriye yalanlarına gerekli yanıtı vermiş, özellikle Fransa'yı kesin olarak uyarmıştı. Ama maddi hayatını 6-7 yıl uzatabilmek şansını da sıfıra indirmişti. Dipnot: Kılıç Ali'nin anıları, sayfa 345-349. M. Önder Atatürk'ün yurt gezileri, sayfa 20-21, 281-282. Hasan Rıza Soyak Atatürk'e hatıralar, sayfa 645-646. Hatay'da da halk evleri açılmıştı. Parti şubeleri, dernekler kurulmaktaydı. Dört yolda belki gerekir diye çeteler oluşuyordu. Köşke dönünce yorgunluğunu aldırmadı, dinlenmeye çekilmedi. Başbakanı, Dışişleri Bakanı'nı ve Genelkurmay Başkanı'nı davet etti. Hatay sorununu görüştü. Avrupa'da savaş çıkacak, bu sorun askıda kalacak diye kaygılanıyordu. Hükümete Hatay konusunda şu tavsiyede bulundu: Fransızlara güvenim kalmadı. Ne yapmak lazım gelirse bir an önce yapılmalı. Türk Hatay Devleti Milletler Cemiyeti'nin kararına uygun şekilde kurulmalı, emniyet altına alınmalı. 26 Mayıs 1938 Perşembe günü akşam üzeri İstanbul'a gidecekti. Bütün devlet uğurlamaya gelmişti. Gözleri yaşaranlar Atatürk fark etmesin diye arkalara kaçıyor, kalabalık içinde kaybolmaya çalışıyorlardı. Kalabalığı eliyle selamlayarak trene bindi. Tren gözden kaybolana kadar pencereden ayrılmadı. Bir daha Ankara'ya dönemeyecekti. İstanbul'da törenle karşılandı. Dolmabahçe Sarayı'na geçti. Atatürk denizi çok sevdiği, eskiden kalma yatta bir iki tehlike atlattığı için hükümet Atatürk'e Savarona yatını almıştı. Türk bayrağı çekilmiş güzel yat yoldaydı, geliyordu. Sevindi. Yatla bu yaz gezintiler yapmayı hayal etti. Doktor Nihat Reşat Belger ve Doktor Neşet Ömer İrdelt bazı kurallar koydular. Dinlenecek, az konuşacak, yorulmayacak, ancak zorunlu hallerde yetkililerle kısa görüşecekti. Ziyarete gelenler yaverler odasındaki defteri imzalayacaklardı. Zaman zaman İstanbul'a gelen Gökçen yanında uzun kalmadan Atatürk'ü görebilecekti. Bu kuralları uygulamak Genel Sekreter Hasan Rıza Soyak, Başyaver Celal Öner, Muhafız Alayı Komutanı İsmail Hakkı Tekçe, Özel Kalem Müdürü Süreyya Anderiman'ın göreviydi. Can dostları Kılıç Ali ile Salih Bozok da yardımcı olacaklardı. Afet Hanım Cenevre'den dönünce birçok konuda ona danışılacaktı. Atatürk'ün en yakını oydu. Dipnot: Ruşen Eşref Ünaydın Atatürk'ün hastalığı, sayfa 26-28. Atatürk kural dışı olarak İnönü'yü, Fethi Okyar'ı, Ali Fuat Cebesoy'u izinli elçileri de kabul etmiştir. Atatürk yalnız bırakıldı. Dostları yanında olmadığı gibi iddiaların kaynağı doktorların koyduğu kuralları bilmemektir. Yani bilgisizliktir. Pek çok insan geliyor, defteri imzalayıp ayrılıyor, durum Atatürk'e, Atatürk'ün teşekkürü ziyaretçiye bildiriliyordu. Ali Fuat Cebesoy'u da Atatürk'ün yanına almadıkları oldu. Cebesoy anılarında bundan acı acı yakınır. Siyasi Hatıralar 2. Cilt, sayfa 254. 1 Haziran günü Savarona yatı İstanbul Boğazı'na girdi. Dolmabahçe'nin karşısında durarak demir attı. Atatürk yatı çok beğenmişti. Hemen o gün öğleden sonra yata geçti. Hava sıcaktı. Güvertedeki bir koltuğa oturdu. Deniz serinliği, hafif boğaz rüzgarı iyi gelmişti. Doktor hemen geldi, yatarak dinlenmesini rica etti. Atatürk içini çekti. Çocuk gibi hevesle beklediğim gemi bana hastane mi olacaktı? Sürekli yatıyor, gramofon çaldırarak sevdiği şarkıları ve türküleri dinliyor, ülkü ile oyalanıyordu. Atatürk'ün Mersin ve Adana'ya gelmesi geçit törenleri Fransızların inadını çökertmişti. Tehlikeyi anlamışlardı. Seçimleri erteleme önerisi geri alındı. Fransız ajanlar belki Atatürk'ün emriyle 5000 kişilik bir milis kuvvet hazırlandığını da öğrenmişlerdi. Dipnot: Atatürk bu kuvveti 15 gün içinde hazırlaması için Mustafa Muğlalı Paşa'ya emir vermiştir. Kılıç Ali'nin anıları, sayfa 343-344. Bütün olumsuzlukların baş aktörü olan Hatay'daki Fransız temsilcisi Monsieur Carreau geri çekilmiş, yerine daha uyumlu olan Albay Coe atanmıştı. Yönetim ilke olarak Türklere bırakılıyordu. Doktor Abdurrahman Melek Hatay valisi oldu. Fransızlar seçimin güvenlik içinde yapılabilmesi için askeri temsilcilerin Haziran içinde bu kez Antakya'da buluşmalarını da önerdiler. Türk Kurulu'na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Asım Gündüz başkanlık edecekti. Sakarya ve Büyük Taarruz'da Batı Cephesi Kurmay Başkanlığı yapmış büyük bir askerdi. İnatçılığı ile ünlüydü. Bu seçim Hatay Türklerine büyük bir sevinç verdi. Bir kahraman gelecekti Antakya'ya. Fransız Kurulu'nun başkanı ise yine General Hützinger'di. Bu kez anlaşacakları ümit ediliyordu. Doktor Fissinger ikinci kez İstanbul'a geldi. Atatürk'ü muayene etti. Tavsiyeleri değişmedi. Perhize ve tam dinlenmeye devam edecek, artık merdiven de çıkmayacaktı. Atatürk İnönü'nün hasta olduğunu duymuştu. Doktor Fissinger'den Ankara'ya gidip İnönü'yü de muayene etmesini, onun sağlığı ile de ilgilenmesini özel olarak rica etti. Doktor Fissinger Ankara'ya gelerek İnönü'yü de muayene etti, tavsiyelerde bulundu. İnönü Atatürk'e ilgisinden dolayı minnetlerini bildiren bir mektup yolladı. Sık sık mektup yazacaktı. Atatürk de Celal Bayar'la, Gökçen'le, Tevfik Rüştü Aras'la sürekli selam ve sevgilerini yollayacaktı. Tunceli'de arama tarama, yani 2. Tunceli Hareketi Haziran'da başladı. Hareket bütün Tunceli'yi kapsamıyordu. Hareket alanları isyan odaklarına ve kaçakların sığındıkları yerlere göre saptanmıştı. Birlikler arama tarama bölgelerine ilerlediler. Yer yer çatışmalar başladı. Teslim olanlar çatışma alanları dışına sevk ediliyorlardı. Bazı aşiretlerse isyancılara katılıyorlardı. Çatışmalar şiddetlenecekti. Dipnot: Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, sayfa 421-429. Bir Türk'ün vali olması yeni sorunlara yol açmıştı. Ama Doktor Abdurrahman Melek iyi bir yöneticiydi. Ankara'dan kuvvet alıyordu. Komutan Koye ile de oldukça iyi anlaşıyordu. Suriyeli milislerin terör hareketlerine karşı o da Türklerden oluşan bir kuvvet kurdu. Bunlara jandarma yetkisi verdi. Bu jandarmalar terörist milisleri yıldırdılar. Olayları olaylar izliyor, sessiz, küçük, dağınık bir savaş yaşanıyordu. Gelecek askeri kurul resmi olarak Fransızların misafiriydi. Onlara Türk mahallelerinden uzakta bir ev ayırmışlardı. Doktor Melek güvenlik bakımından itiraz etti. Orgeneral Asım Gündüz ve arkadaşları için Antakya'da Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ev hazırladılar. Orgeneral Asım Gündüz ve kurulu 14 Haziran günü gelecekti. Kurulun geleceği gün herkes sabahtan sınır yoluna akıt etti. Binlerce Hataylı kurulu sınır kapısında ve yolda can ve gönülden selamladı. Kaldıkları evin önünde toplanan çok büyük kalabalık saatlerce dağılmadı. Asım Gündüz birçok defa balkona çıkarak halkı selamlamak, konuşmak zorunda kaldı. Halk bir Türk generalini, bir milli mücadele kahramanını görmeye, sesini işitmeye doyamıyordu. Ertesi gün görüşmeler başladı. General Hützinger seçimler sırasında bir Türk birliğinin Hatay'da bulunmasına hiç ihtiyaç olmadığını söyledi. General Asım Gündüz imzalanmış olan anlaşmayı General Hützinger'in önüne itti. İlgili maddenin altı kırmızı kalemle çizilmişti. Bizim burada birlik bulundurmak hakkımız var. Burada seçim sırasında siz ne kadar asker bulunduracaksanız biz de o kadar asker bulundurmak istiyoruz. Bunu görüşmek için buradayız. General Hützinger ve yardımcıları sapsarı kesildiler. Bu mümkün değildi. Gökçen Atatürk'ü Savarona'da ziyaret etti. Atatürk zayıflıyordu. Sanatçı ellerine benzeyen zarif elleri ise hiç bozulmamıştı. Gözleri yine ışık doluydu. Gökçen, ABD'den gelen yeni Volti askeri uçağı ile yeteri kadar çalışmış, hiç yere inmeden bir yarım Türkiye turu da yapmıştı. Atatürk'ü bu hasta halinde yalnız bırakmak istemiyordu ama Balkan ülkelerinden davetler gelmişti. Gitmesi gerekiyordu. Atatürk kızının saçlarını okşayarak bazı öğütler verdi, bir rüyasını anlattı. Gazeteciler etrafını saracaktır. Barışçı bir ülkenin barışçı kızı olduğunu, yurtta ve dünyada barışı arzu ettiğini söyle. Yeni Türk toplumunu, kadınımızın yüceldiği yeri anlat. Keşke seni geçirmeye gelebilsem ama bacaklarımda o derman yok artık. Geçen gün bir rüya gördüm. Annemin kolları arasında buldum kendimi. Dudaklarını alnıma değdirerek, "Hoş geldin Mustafa'm," dedi. Uyandım. Ne güzel bir kavuşmaydı bu. Atatürk'ün ellerini öperek, iyi dileklerini alarak odasından dışarı attı kendini. Dışarıda küpeşteye yaslanıp rahatça ağladı. Sonra saraya geçti. Erkenden yattı. Ertesi günü sabah Yeşilköy Havaalanı'nda olması gerekiyordu. Balkan turu başlayacaktı. Görüşmeler devam ediyordu. Fransızlar Asım Gündüz'ün kesin tavrı karşısında bir geri adım atmış, İskenderun'da sembolik olarak bir Türk bölüğünün bulunmasına razı olmuşlardı. Görüşme tartışmaya dönüştü, sertleşti. Bir Fransız yardımcı ikide bir dışarı çıkıyor, herhalde Şam'daki yüksek komiserle görüşüyor, onun hükümetten ve genelkurmaydan aldıkları görüşleri, emirleri, içeri girip General Hützinger'in önüne küçük notlar olarak bırakıyordu. Türk askeri için öngördükleri sayı 500'e sonra da 1000'e çıktı, orada kaldılar. Orgeneral Asım Gündüz son söyleyeceğini ilk söylemişti. Sizin askeriniz kadar asker, ne bir eksik ne bir fazla. Görüşmeler ertesi güne kaldı. 16 Haziran sabahı Yeşilköy alanı binlerce insanla doluydu. Muhabirler sürekli fotoğraf çekiyor, röportaj yapmaya çabalıyorlardı. Gazeteler Gökçe'nin Balkan turuna çıkacağını bildirmiş, halk da Atatürk kızını uğurlamaya koşmuştu. Gökçe'ni yolcu etmeye Başbakan Celal Bayar da geldi. Bu bizim gözümüzde kutsal bir gezidir. Atatürk'ün çok arzuladığı bir şeyi gerçekleştirmek sana nasipmiş. Güzel bir uçuş diledi. Gökçen tam uçağa binerken genç bir subay koşarak bir telgraf getirdi. İnönü ve Mevhibe Hanım Gökçen'e başarılar diliyorlardı. Telgraf şöyle bitiyordu. Güle güle gidip güle güle gelmen tek arzumuzdur. Sevgiyle gözlerinden öperiz kızım. Vakit gelmişti, uçağa bindi. Uğurlamak için gelmiş olanlara el salladı, motoru çalıştırdı. Halkın Gökçen, Gökçen diye bağırışları motorun gürültüsünü bastırıyordu. Sallanan binlere dost el esenlik diliyordu. Uçağı havalandırdı, Marmara'ya açıldı, Boğaz'a yöneldi. Boğaz'da Dolmabahçe Sarayı'nın karşısında kuğu gibi beyaz bir yat vardı. Atatürk'ün gemisi, Savarona. Alçaldı Savarona'nın üzerinde bir kavis çizerek Atatürk'e veda etti. Yükseldi, rotasını çizip uçmaya koyuldu. Tam saatinde Atina'ya vardı. Meraklı bir kalabalık ellerinde Türk ve Yunan bayrakları ile alanın çevresini doldurmuşlardı. Askeri törenle karşılandı. Bir bando İstiklal Marşı'nı çaldı, şeref salonuna alındı. Salon gazeteciler, foto muhabirleri ve kameramanlarla doluydu. Barışı ve uygarlığı öven bir konuşma yaptı. Atina Büyükelçisi Ruşen Eşref Ünaydın'dı. Elçiliğe gider gitmez Atatürk'e Gökçe'nin esenlikle Atina'ya ulaştığını, çok güzel karşılandığını bildirdi. Atatürk'ün sağlığında değişen bir şey yoktu. Elçilikte kalması için ayrılan odada Atatürk'ün iyi dilek notlarıyla birlikte bir kucak çiçek buldu. Bu gittiği her yerde böyle olacaktı. Atatürk'ün sevgisi Gökçe'ni izliyordu. Akşam şerefine Büyükelçilikte zengin bir ziyafet verildi. Yunanistan'da 2 gün kalacak, ertesi gün Selanik'e gidecek, orada da askeri törenle karşılanacaktı. Atatürk'ün doğduğu evi görecekti, sonra Sofya'ya uçacaktı. Antakya'daki görüşmeler sürüyordu. Fransızlar son olarak Hatay'da 1500 Türk askerinin bulunmasını büyük bir çekişmeden sonra kabul etmişlerdi. Ama Asım Gündüz'ün inatçılığını yenmeleri mümkün değildi. Sizin 2500 kadar askeriniz var burada. Bu sayıdan aşağı bir sayıyı kabul etmeyeceğimi söylemiştim. Atatürk'ten aldığım emir bu. Askersiniz, bunun ne demek olduğunu iyi bilirsiniz. General Hützinger üstleriyle görüşmek için 1-2 gün süre istedi. Belli ki Genelkurmay'dan ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni talimat isteyecekti. Atatürk etkeni kesin kararları bile bir daha düşünmeyi gerektiriyordu. 150'likler diye anılan hainler yurt dışına kaçalı 15 yıl olmuştu. Bir kısmı ölmüştü. Aralarında Mustafa Sabri Efendi, Asi Ethem, son nazırlardan Mehmet Ali Bey, Kiraz Hamdi Paşa ve benzerleri gibi Atatürk'e, Cumhuriyet'e hala düşman olanlar vardı. Ama bazılarının pişmanlık içinde olduğu duyuluyordu. Atatürk Fali Rıfkı Atay'ın eski arkadaşı Refik Halit Kara için üzüldüğünü iyi bilirdi. Arkasında böyle bir sorun bırakmak istemedi. Kendi derdiyle uğraşacağına bu can düşmanlarının sorununu çözmeye karar verdi. Bayara af için yeşil ışık yaktı. Ben onları affederim çünkü benim kalbim vardır dedi. İçini çekerek devam etti. Ama onlar beni affetmezler çünkü onların kalpleri yoktur. Atatürk'ten izin alan hükümet 150'likler için bir af tasarısı hazırlayarak meclise sundu. Tasarı 29 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edildi. Bu kirli hesap kapatıldı. Dipnot, kanun 16 Temmuz'da yürürlüğe girer. 150'liklerin bir kısmı yurda geri döner. Refik Halit Karay şöyle yazacaktır. 150'liklerin affı Atatürk'ün değme yiğite nasip olmamış, çok yüksek ve çok insancı hareketlerinden unutulmaması ve misal olarak daima tekrarlanması lazım gelen bir tanesidir. Bir ömür boyunca sayfa 212 İletişim Yayınları İstanbul 1990. Affedilenler arasında Atatürk'ü öldürmek, milli mücadeleyi söndürmek isteyen, İngilizlere casusluk yapmış olan türlü kimseler vardı. Kimi geri döndü, kimi dönmeyip düşmanlığını sürdürdü. Gökçen 17 Haziran'da Selanik'ten Sofya'ya uçtu. Sofya Havaalanı'nda daha büyük bir kalabalık bekliyordu. Burada da askeri törenle karşılandı. Bulgaristan'da Türkler ve Bulgarlar arasında büyük bir Atatürk sevgisi olduğunu iftiharla gördü. Ertesi gün Belgrad'a uçtu. Alanda Yugoslav Genelkurmay Başkanı General Meriç ve birçok yüksek rütbeli subay bekliyordu. Havaalanı yine çok kalabalıktı. General Meriç çok övücü bir konuşmayla Gökçen'i yüceltti. Atatürk'e duydukları saygıyı belirtti. Belgrad'da her Türk şu soruyu soruyordu: Atatürk'ümüzün sağlığı nasıl? İyileşiyor, diyordu ağlamamak için kendini zor tutarak. Dünyanın daha ona ihtiyacı var. Bir törenle Gökçen'e beyaz kartal nişanı verdiler. Belgrad'dan sonra son durağı olan Bükreş'e uçacaktı. 20 Haziran günü Bakanlar Kurulu Fevzi Çakmak'ın da katılmasıyla Savarona'da Atatürk'ün başkanlığında toplandı. Konu Hatay sorunuydu. Atatürk doktorların Bakanlar Kurulu'na uzanarak katılması önerisini öfkeyle reddetmişti. Güzelce giyindi. Masa başında yerini aldı. Beden sağlığı iyi değildi ama aklı saat gibi çalışıyordu. Toplantı 4,5 saat sürdü. Hatay'dan gelen bilgiler hepsini germişti. Orgeneral Asım Gündüz'e kesin olarak ödün vermemesi bildirilecekti. Hükümet 2000 kişilik bir kuvvayı milliye ile Hatay'a girmeyi de alınması planlanan önlemler arasına kattı. Bakanlar Kurulu bitince Atatürk yatağa girdi. Çok yorulmuştu. Hemen sızdı. Dipnot Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar 2. cilt sayfa 648. Bükreş'te de Gökçen'i bayraklar, kalabalıklar, İstiklal Marşı ve bir kuş gibi tek başına Balkanları dolaşan bu genç kıza duyulan büyük hayranlık bekliyordu. Burada farklı bir istekle karşılaştı. Ertesi gün bir gösteri uçuşu yapmasını istediler. Büyükelçi de kabul etmesini rica etti. Peki. Ertesi gün alan doluydu. Önce Rumen pilotlar güzel gösteriler yaptılar, sıra Gökçen'e geldi. Havalandı. Önce belirli birkaç hareketten sonra hiç beklemedikleri bir gösteriye girişti. Ustalığını konuşturdu. Birçok tehlikeli, zor hareket yaptı. Gösterinin sonunda iyice alçalarak halkı yakından, başlarının hemen üzerinden geçerek selamladı. İnince Gökçen'i çiçeklere boğdular. Bükreş'ten yine askeri törenle ayrıldı. Ver elini İstanbul, Türkiye, Atatürk. Savarona yerindeydi, üzerinde birkaç daire çizdi. Sonra Yeşilköy'e indi. Binler Gökçen'i bekliyordu. Üzerine çiçekler yağdırdılar. Gazetecilerden kurtulması zor oldu. Aklı Atatürk'teydi. Kurtulunca Savarona'ya koştu. Atatürk yatağındaydı, biraz daha zayıflamıştı. Saçlarının o altın sarılığı kalmamıştı. Ellerini öptü. Döndüğüne sevindim. Beni çok mutlu ettin. Kaç gündür dünya haberlerini izliyorum. Hepsi senden bahsediyorlar. Bütün gazeteleri, dergileri senin için biriktirdim. Başarım benim için en büyük mükafat. Teşekkür ederim kızım. Dipnot Balkan turu için Sabiha Gökçen, Atatürk'le Bir Ömür, sayfa 275-285. Başbakan Bayar meclis tatile girmeden önce bir konuşma yaptı. Bu konuşmada Tunceli konusuna da değindi. Özetle dedi ki, geçen yıla göre Tunceli'de bu yıl daha fazla kuvvetimiz toplanmıştır. Tunceli için tatbik etmekte olduğumuz programın icabı olarak bu sorunu kesin olarak çözmek ve Tunceli denilen işi kesin olarak bitirmek için alacağımız bir önlem daha vardır. Yakında ordumuz Tunceli havalisinde manevralar yapacaktır. Bu münasebetle ordu Tunceli için görev alacak ve genel bir tarama hareketiyle isyanı bastırma kuvvetlerine yardımcı olarak bu sorunu kökünden kesip atacaktır. Dersim'de orta çağa ait bir zihniyetle orada oturup haydutluk yapmak istiyor. Mal çalacağız diyor, silahla gezeceğiz, hoş göreceksiniz diyor. Vatani görevlerimi yerine getirmeyeceğim, imtiyazlı bir insan olarak hepinizin gözü önünde dolaşacağım diyor. Bilinmesi lazım gelen bir hakikat vardır ki, Cumhuriyet böyle bir vatandaş tanımıyor. Cumhuriyet külfette olduğu kadar nimette, nimette olduğu kadar külfette eşit muameleye tabi insanlardan oluşur. Bu hakikat anlaşılıncaya kadar kuvvetlerimiz orada bulunacaktır. Eğer ellerinde bulunan silahı teslim ederler ve Cumhuriyet'in emirlerine uyarlarsa, kendileri için yapacağımız şey sevgiyle göğsümüzü açıp kucaklamaktır. Dipnot Tutanak Dergisi 5. Dönem 26. Cilt Sayfa 504-534. Bayar hareketten sonra yaptığı konuşmada da şöyle diyor: "Bütün dersim ciddi surette tarandı. Bu harekat olurken ben de dersimde bulundum. Aşiret reisleri ağalara, fesatçı seyitlerle elebaşları tutuldu. Dersimden çıkarılarak batıya yollandı. Bu hareket bundan sonra Tunceli'de genel ve toplu eşkıyalık niteliği taşıyacak herhangi bir hareketin olması ihtimalini kökünden sildi. Dersim artık kurtulmuş ve kurtarılmıştır." Rıza Zelyut, Dersim İsyanları, sayfa 332. Birlikler Tunceli'de harekat alanlarının hepsine girmişlerdi. İsyancılar çatışarak dağlara çekiliyorlardı. Ancak kendilerinin çıkabileceklerini sandıkları dağlara güveniyorlardı. Haziran sonuna kadar iki yanın kayıpları şöyleydi: askerler 33 şehit, 60 yaralı. İsyancılar 163 ölü ve yaralı. Teslim olanlar 866 kişi, yakılan köy 60. Yakılan köyler yasak bölge içinde kalan köylerdi. Boşaltılarak yakılıyor ya da zaten boşaltılmış oluyorlardı. Bu arada bazı isyancılar da isyana katılmayan köyleri basıyor, yağmalıyor, karşı dururlarsa köyü yakıyorlardı. Dipnot Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, sayfa 431. Antakya'da uzun zorlu, sinir bozucu tartışmalardan sonra 2400 Türk askerinin Hatay'a gelmesi konusunda anlaşma olmuştu. Fransızlar bu kez de bu birliğin içinde topçu bulunmasına gerek olmadığını ileri sürdüler. Orgeneral Asım Gündüz'ün ve kurul üyelerinin sinirleri kopacak gibi gerilmişti. Tartışmalar yeniden başladı. Durum Atatürk'ün sabrını taşırmıştı. Hasan Rıza Soyak aracılığı ile hükümete "kabul edin" diye mesaj yolladı. "Bize kim taarruz edecek? Fransızlar mı? Sınırda bekleyen kuvvetlerimiz en geç 2 saat içinde olay yerine yetişir ve bütün bölgeyi işgal ederler." Bu mesaj Orgeneral Asım Gündüz'e ulaşmadan 2-3 Temmuz gecesi anlaşma oldu. Durum Ankara'ya bildirildi. Topçu taburu da bulunan 2400 kişilik bir Türk birliği iki hükümetin saplayacağı bir günde Hatay'a girecekti. Anlaşma 3 Temmuz sabahı saat 8'de imza edildi. Orgeneral Asım Gündüz ve kurul Ankara'ya dönmek üzere büyük gösteriler arasında Hatay'dan ayrıldı. Dipnot Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, sayfa 648-649. Haber 2 Temmuz Cumartesi'ni 3 Temmuz Pazar gününe bağlayan gece yarısı Ankara'ya, Ankara'dan da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine bildirilmişti. Saat 1'i geçiyordu. Atatürk daha uyumamıştı. Hasan Rıza Bey aldığı güzel haberi arz etti. Atatürk büyük huzur duydu. İçinde düğüm olan iki sorundan biri boğazlar sorunu çözülmüştü. Hatay sorunu da çözüm yolundaydı. O gece sakin uyudu.